Ayrım 12. Kyoto, Yasunari Kawabata, sayfa 138. Chieko bu yıl Daimonchi ateşini göremedi. Pek seyrek dışarı çıkan anne, babayla birlikte gitmişti. Chieko da evi beklemekteydi. Baba komşusu olan birkaç toptancı arkadaşıyla birlikte ateşleri görmek için Kiyamachi Caddesi'ndeki bir lokalde yazlık terasta yer ayırtmıştı. 16 Ağustos'ta Daimonchi şenliği dünyadan ayrılmış olan ruhlar için kutsal ateşi yakmaktır. Eski Japonya'nın ruhlara inanan din sistemi ile eski Çin'in ürün toplama bayramı ve Budizm'in öteki dünya tasavvuru bu şenlikte bir araya gelmiştir. Eski Japon kronikleri ilk bayramın 606 yılında kutlandığını yazar. Ölenlerin ruhu 7. ayın ortasında 3 gün için dünyaya döner ve evlerinde yemek armağanlarıyla ağırlanır. Dönüşlerinde meşaleler ya da dağda ateş yakılarak uğurlanır. Şehri kuşatan dağların üstünde ateşler yakılır, geleneğe göre geceliğin havaya yanan meşaleler fırlatılarak havadan ölüm ülkesine dönen ruhlarla vedalaşılır. Higashiyama'nın Nioi tepesindeki ateş büyük sözünün alfabedeki işareti biçiminde yakılır ve bu yüzden de büyük harf Daimonchi diye adlandırılır. Kutsal ateşler 5 dağa bölüştürülmüştür. Sol Daimonchi, Büyük Kuzey Dağı Okitayama'da, Altın Köşk yakınlarında, Miyaho Ateşi Matsugasaki Dağı'nda, Gemi Biçimi Ateş Batı Kamo'da, Miyoken Tepesi'nde, Tapınak Biçimi Ateş Yukarı Saga'da yakılır. Ruhlara eşlik eden bu 5 ateş birbirinin ardından tutuşturulur. Şehirdeki neon ve diğer reklam ışıkları 40 dakika kadar söndürülür. Üzerlerinde ateşlerin alev alev yükseldiği dağların aldığı renkte ve gökyüzünün o geceki görünümünde Chieko hep sonbahar başlangıcının havasını hisseder. Daimonchi bayramından 15 gün kadar önce eski takvime göre sonbahar başlangıcı kabul edilen gece Shimogamo tapınağında yazdan ayrılış töreni yapılır. Dağlardaki ateşleri seyretmek için eskiden Chieko kız arkadaşlarıyla birlikte Kamo Irmağı bentlerinin üstüne çok çıkmıştı. Evet, Daimonchi ateşi onun çocukluğundan beri sırdaşı olmuştu. Kendine bildi bileli, bu yılda Daimonchi ateşi diye düşünmek yüreğini yerinden oynatırdı. Evde yalnız kalan Chieko dışarı çıktı. Komşu çocuklarıyla sokakta sıraların etrafında oynadı. Küçüklerin Daimonchi'den haberleri bile yoktu. Ateşler onlara her zaman için bir eğlenceydi. Bu yaz Ateş Bayramı'nda Chieko'nun yepyeni bir ıstırabı vardı. Maeko ile karşılaştığından beri öz annesiyle babasının erken ölümlerinden haberi olmuştu. Yarın gidip Maeko'yu göreyim diye düşündü. Onunla Hideo'nun obisi hakkında konuşmam gerekir. Ertesi gün öğleden sonra Chieko sade elbisesini giyerek acele yola çıktı. Maeko'yu gün ışığında hiç görmüş değildi. Bodai durağında otobüsten indi. Sedirler köyünde herkesin iş başında olduğu görülüyordu. Erkekler tomrukların kaba kabuklarıyla uğraşıyorlardı. Sedir kabukları yüksek yığınlar halinde istif edilmişti ve çöplükler gibi dört bir yana yayılmıştı. Chieko kararsız adımlarla yürümesine devam ederken Naeko koşarak yanına geldi. "Ah küçük hanım, gelişinize nasıl sevindim. Gerçekten çok sevindim." Chieko Naeko'nun iş elbisesine baktı. "Senin için uygun bir zamanda mı geldim?" "Elbette, bugün serbesttim. Küçük hanımın geldiğini görür görmez hemen izin aldım." Naeko soluk soluğaydı. "Sedir ağaçlarının arasında çene çalarız. Kimsecikler bizi orada bulamaz." Chieko'yu kolundan çekerek götürdü. Naeko arkadan bağlı iş gömleğini çıkarıp yere koydu. Gömlek tamba pamuklusundandı, üzerine oturmak için iki kişiye yeterdi. Naeko, "Böyle oturmaz mısınız?" diye rica etti. "Çok teşekkür ederim." Naeko başına bağladığı terbezini sıyırdı ve parmaklarıyla saçlarını sıvazlayarak düzeltti. "Gelişinize nasıl sevindim, nasıl sevindim bilemezsiniz." Işıldayan gözlerle Chieko'ya bakıyordu. Toprağın kokusu gücünü duyuruyordu, ağaçların kokusu ve bütün sedir dağının kokusu da. Naeko, "Burada bizi kimse görmez," dedi. Chieko, "Ben daha önce de birkaç defa buraya gelmiştim," dedi. "Çünkü sedir ormanını çok severim ama ilk defa sedir ormanının içine giriyorum." Etrafını gözden geçirdi. Hemen yanı başlarındaki ulu sedir ağaçları dimdik havaya yükselerek çepeçevre etraflarını kuşatıyordu. Naeko, "Bunlar insan eliyle yetiştirilmiş sedirlerdir," dedi. "Öyle mi?" "Büyümeleri için 40 yıl bekleniyor, sonra kesiyorlar. Direk ve başka yapı malzemesi olarak kullanılmak üzere hazırlıyorlar. Bıraksalar belki de 1000 yıl durmadan büyüyüp dururlar. Bazen böyle düşünürüm. Ben eski ormanları daha çok severim. Bizim köy kesip satmak için çiçek yetiştirilen bir yer gibi değil mi?" Chieko soran gözlerle bakıyordu. İnsan dünyada olmasaydı, ne Kyoto ne de başka şehirler olmazdı. Sadece koca ormanlar ve yaban çiçekleriyle dolu kırlar olacaktı. Buralarda yaban domuzlarıyla geyikler yaşamayacak mıydı? İnsan niye gelmiş dünyaya? Korkunç, korkunç bir yaratık insan. Chieko şaşırmış bir halde, ''Böyle şeyler mi düşünürsün hep Naeko?'' diye sordu. ''Her zaman değil. İnsanlardan nefret mi ediyorsun?'' ''İnsanlardan mı? Çok seviyorum insanları.'' diye cevap verdi Naeko. ''İnsanlardan başka hiçbir şeyi sevmiyorum. Ama bu dünyada hiçbir insan olmasaydı nasıl olurdu? Burada dağda öğle uykusuna yatınca bazı böyle şeyler düşünürüm. Hayatı sevmiyor musun?'' ''Ben mi? Hayat sevilmez mi? Aksine her gün neşeyle işime giderim. Ama insanlar...'' Chieko susuyordu. Kızların oturduğu sedir dağının üzeri ansızın kararı verdi. Naeko, sağanak geliyor diye bağırdı. Yağmur sedir dallarının uçlarında toplanmaya ve iri iri yağmur damlaları aşağıya düşmeye başlamıştı bile. Aynı anda şiddetli gök gürültüleri çatırdadı. Chieko rengi uçmuş bir halde, ''Ah korkuyorum!'' diyerek Naeko'nun ellerine sarıldı. Naeko, ''Bayan Chieko, diz çöküp büzülün.'' dedi. Sonra Chieko'nun üzerine eğilerek kollarını sımsıkı vücuduna doladı. Hava gittikçe daha da kötüleşmekteydi. Gök gürültüleri ve şimşekler birbirini kovalıyordu. Dağın vadisinde patlamışçasına yankılandığı duyuluyordu. Fırtına doğrudan doğruya üzerlerine gelmekteydi. Sedir ağaçlarının dorukları yağmur altında hışırdıyordu. Her şimşek orman toprağını alevli bir ışıkla aydınlatıyor ve bu parlak ışık içinde sedir ağaçlarının gövdeleri bütün heybetleriyle ortaya çıkıyordu. Bütün orman bir anda korkunç bir görünüme bürünüvermişti. Birden düşen bir yıldırımın çatırtısı duyuldu. Naeko, yıldırım düşüyor. Chieko olduğu yerde daha da büzüldü. Naeko yatıştırmak için Chieko'ya, düşerse düşsün dedi, bize çarpmaz, bize çarpmaz değil mi? Sonra Chieko'yu daha sıkı sararak vücuduyla üzerine abandı. Küçük hanım saçınız ıslandı, beziyle saçlarını uyuşturdu, sonra bezi koklayıp başının üzerine koydu. Yağmur ıslatıyor ama yıldırım size çarpmayacak. Aslında pek korkak olmayan Chieko, Naeko'nun güç veren sesiyle biraz sakinleşmişti. ''Çok teşekkür ederim, ah çok teşekkür!'' diye bağırdı. ''Siz bana siper olayım derken sırılsıklam ıslandınız.'' Naeko, ''İş elbisen bu, kolay ıslanmaz.'' dedi. ''Bense çok mutluyum.'' Chieko, ''Kalçanızın orada ne parlıyor öyle?'' diye sordu. ''Ah, bak şu dalgınlığıma, tırpanımı da yanımda getirmişim. Tomruk kabuklarını temizlerken hemen senin yanına koştum da, bırakmayı unutmuşum.'' Birden aklına geldi. ''Bu havada tehlikelidir.'' diye bağırarak tırpanı savurup attı. Bu öyle büyük bir orak filan değildi. Sadece küçük bir bıçaktı. ''Dönerken alırım ama şimdilik hiç de geriye dönmek istemiyorum.'' Yağmur bulutları başlarının üzerinden ötelere doğru uzaklaşıyordu. Chieko elbisesinin altından Naeko'nun vücudunu hissediyordu. Sıcak yaz mevsiminde de insan dağda sağanağa tutulursa iliklerine kadar üşüyebilir. Oysa Chieko'nun içinde başından ayaklarına kadar her yanını Naeko'dan gelen hoş bir sıcaklık sarıyor ve vücudunun en derin noktalarına kadar yayılıyordu. Bu anlatılması mümkün olmayan bir iç sıcaklıktı. Mutlulukla dolarak Chieko bir süre gözlerini kapattı. ''Sana öylesine minnettarım ki Naeko'' dedi. ''Kendimi senin yanında annemin vücudunun içine saklanmış gibi hissettim. Gerçekten de biz orada böyle birbirimize sarılmış ve birbirimizi sıkıştırmamış mıydık zaten?'' Chieko, ''Evet, evet'' diye bağırdı. Sesinde kardeş olmanın bütün esrarı yankılanmaktaydı. Sağanak ve fırtına geçip gitmişti. Naeko, ''Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Şimdi iyiyim.'' Ve Chieko, Naeko'nun altından çıkıp doğrulmak istedi. ''Ah, dur biraz daha. Yapraklardaki damlalar düşüyor hala.'' Naeko ona siper olmaya devam etti. Chieko eliyle Naeko'nun sırtını okşuyordu. ''Adam akıllı ıslanmışsınız. Üşüyor musunuz?'' Naeko, ''Ben alışkınım, bir şey olmaz.'' diye cevap verdi. ''Sizin gelişinizden duyduğum sevinç içimi öylesine şahane bir sıcaklıkla doldurdu ki. Fakat siz de hayli ıslandınız değil mi?'' Chieko birden, ''Babamız buralarda bir yerde mi ağaçtan düştü?'' diye sordu. ''Bilmiyorum, o zamanlar daha bebektim.'' ''Peki ya annemizin evi? Dedemizle anneannemiz hala yaşıyorlar mı?'' Naeko, ''Onu da bilmiyorum.'' cevabını verdi. ''Peki siz dedemizin evinde büyümediniz mi?'' ''Küçük hanım, niçin soruyorsunuz bunları?'' Naeko'nun sesinde öylesine sert bir ahenk vardı ki Chieko sustu. ''Bunlar sizin için artık ölüp gitmiş insanlar.'' Yalnız beni kız kardeş olarak tanırsan sana minnettar olurum. Giyon şenliği günü lüzumsuz şeyler konuşmuş olduğum için şimdi üzülüyorum. Yok hayır, ben çok sevinçliyim. Ben de. Ama sizin evinize gelemem. Gelebilirsin. Senin için her şeyi yoluna koyacağım. Anne ve babayla konuşacağım. Naeko kelimelerin üstünde dura dura, böylesi değil dedi. Bir gün şimdiki gibi darda kalırsan, hayatın pahasına da olsa seni korurum. Bunu bilmelisin. Chieko susuyordu, neredeyse ağlayacaktı. Naeko dinle bak, şenlik gecesi benimle karıştırılmış olman seni bunalttı değil mi? Ah şu benimle Obi hakkında konuşan adamı mı söylemek istiyorsunuz? O genç adam Nişiçin'de dükkanı olan bir dokumacıdır, güvenilir insandır. Senin için bir Obi dokumak istediğini söylemiş olmalı. Çünkü beni Bayan Chieko ile karıştırıyordu. Geçen gün bana yaptığı taslağı göstermek için geldi. O zaman benim için değil, kardeşim için yapmasını söyledim kendisine. Nasıl? Yani kardeşim Naeko için de bir obi dokumasını istedim ondan. Benim için mi? Zaten sana söz vermiş değil miydi? Ama beni başkası sanmıştı da ondan. Benim için de bir obi dokur. Onun için Naeko için de bir tane dokumasını istedim. Kardeşliğimizin işareti olarak. Naeko şaşırmış bir halde, benim için mi dedi. Chieko okşayıcı bir sesle, Giyon şenliğinde bunun için sana söz vermiş olan o değil mi diye sordu. Naeko'nun Chieko'yu koruyan vücudunun bazı kesimleri uyuşmuştu. Öyle ki hemen hareket edemedi. Kararlı bir sesle, küçük hanım dedi, darda kaldığınız zaman sizin yerinize bütün sıkıntılara sevinçle katlanırım. Ama sizin yerinize bir şeyler almaktan hoşlanmam. Kendime acınacak birisi yerine koymuş olurum. Ama bu benim yerime değil ki. Hayır, sizin yerinize. Chieko, şimdi Naeko'yu nasıl razı etmeli diye düşündü. Benim hediyem olarak da bu obiyi almaz mısın? Naeko cevap vermedi. Ben onu sadece Naeko'ya hediye etmek istediğim için dokumak istemişti. Kısa bir duraksamadan sonra Naeko, bu dokumacı sizi bütün kalbiyle seviyor. Bu kadarını anlayacak kadar kadınım ben de. Chieko ürkekliğini yenmişti. Böyledir diye obiyi almayacak mısın? Ben kendisine açıkça obiyi benim için değil, kız kardeşim için dokuyacağını anlatmıştım. Naeko, onu alacağım küçük hanım diye razı oldu. Budalaca konuştuysam özür dilerim. Obiyi buraya o getirecek. Nerede oturuyorsunuz? Naeko, Murase'nin evinde cevabını verdi. Kıymetli bir obi olmalı. Acaba onu kuşanabileceğim gün gelecek mi? Naeko, insanın alın yazısı bilinmez. Ah evet, Naeko başını salladı. Benim yükseklerde hiç gözüm yok. Ama onu taşımasam bile hazine gibi saklarım. Bizim mağazada obi kuşakları satılmıyor. Ama Bay Hideo'nun yapacağı obiye uygun bir kimonoyu sizin için arama işini bana bırakın. Babam herkesten farklı düşünen bir insandır ve her geçen gün bir parça daha çok ticaret hevesini yitiriyor. Başka mağazaların rekabeti kendini suni kumaş ve yün ipliği ticareti yapmaya zorluyor. Böyle sadece pahalı, kaliteli mallara saplanıp kalamaz. Naeko sedir ağacının üst dallarına doğru bakıp ayağa kalktı. Hala birkaç damla düşüyor ama size pek zararı dokunmaz değil mi? Yok hayır, Naeko bana karşı o kadar iyi davrandı ki... Küçük hanım ne dersiniz? Mağazanızın işini biraz siz üzerinize alsanız. Chieko, ben mi? Diye hayretle bağırarak yerinden sıçradı. Naeko'nun elbisesi sırılsıklandı ve vücuduna yapışmıştı. Naeko otobüs durağına kadar Chieko ile birlikte gelmedi. Bu çok göze batıcı olacaktı. Chieko eve gelirken anne mağazaya geçiş koridorunun arkasında tezgahlar için ikindi kahvaltısı hazırlamaktaydı. Döndün mü? Evet, geç de olmuş. Baba nerede? Anne, perdeli yerinde oturuyor, bir şeyler düşünüyor diye cevap verdi ve Chieko'yu şöyle bir süzdü. Neredeydin? Elbisen ıslanmış ve buruşmuş. Hemen üstünü değiştirmelisin. Chieko, peki diyerek üst kata çıktı. Rahatça üstünü değiştirerek bir sürede olduğu yerde oturup kaldı. Aşağıya indiğinde anne ikindi kahvaltısını mağazadaki insanlara dağıtmış bulunuyordu. Anne, Chieko'nun sesi hafifçe titriyordu. Sana söyleyeceklerim var. Shige, peki dercesine başını salladı. Yukarı çıkalım mı? Yukarı kata çıktıkları zaman Chieko yeniden ürkekleşmişti. Burada da yağmur yağdı mı? Yağmur mu? Yağmur filan yağmadı. Ama benimle yağmur üzerine konuşacak değilsin elbette. Anne, Kuzey Dağı Sedirleri köyündeydim. Orada benim kardeşim oturuyor. Benden daha mı büyük, daha mı küçük bilmiyorum. Benim ikizim. Bu yılki Giyon şenliğinde ilk kez karşılaştım kendisiyle. Annemle babam çok zaman önce ölmüşler. Bu sözler Shige için pek tabii şaşırtıcı şeylerdi. Hiç konuşmaksızın Chieko'nun yüzüne baktı. Kuzey Dağı Sedirleri Köyü'nde, öyle mi? Sizden saklayamazdım bunu. Giyon şenliğinde ve bir de bugün sadece iki defa buluştuk. Bir kız demek, ne yapıyor şimdi? Köyde bir ailenin yanında işçi olarak çalışıyor. İyi bir kız, bize gelmek istemiyor. Shige uzunca bir süre sustuktan sonra, şimdilik dedi. Sen de farkındaysan böylesi daha iyi. Peki sen ne diyorsun? Anne, ben buraya aitim. Bırak şimdiye kadar olduğu gibi yine sizin çocuğunuz kalayım. Birden ciddileşmişti. Bunu söylemeye lüzum var mı? Sen zaten 20 yıldır bizim çocuğumuzsun. Anneciğim, Chieko başını Shige'nin kucağına gömdü. Giyon şenliğinden beri sendeki dalgınlık demek bundanmış. Kaç defa sormak içimden geçti. Acaba hoşlandığı birisini mi buldu diyordum. Bir seferinde bu kızı alıp eve getirsen nasıl olur? Şöyle akşam geç vakit, mağazadakiler gittikten sonra... Chieko annenin kucağına yasladığı başını hafifçe oynattı. Hayır, gelmek istemiyor. Beni hep küçük hanım diye çağırıyor. Öyle mi? Shige şefkatle kızın saçlarını okşadı. Bunu bana söylediğin iyi oldu. Sana çok mu benziyor? Tamba kutularındaki cırcır böcekleri hafiften şarkılarına başlamışlardı. 12. ayrımın sonu, sayfa 150.